Ayrım 5, sayfa 32. Kiler ılık süt ve tarçın kokuyordu. Gonca salep pişiriyordu. Esma'nın rüzgar gibi içeri girdiğini görünce hanımını olağan dışı bir şeyin etkilediğini hissetti ama sesini çıkarmadı. Konuşursa büyünün bozulacağından korktu. Esma'nın bir tepsiye alelacele yiyecek koyup yukarıya koşmasını sessizce seyretti. Süleyman müthiş bir iştahla salebi içti. Kepekli ekmeği silip süpürdü. Sonra Esma bir testiden su döktü Süleyman'a. Önce sağ, sonra sol elini ve kolunu. Sonra ayaklarını yıkadı Süleyman'ın. Süleyman, Esma'nın gözyaşlarını sildi. Allah'a şükürler olsundu. Ah evet, o gece Süleyman'ın bedeninden ilahi kudreti tasvir eden resimlerdeki gibi bir hırs fışkırdı, alevler saçıldı, yanındaki her şeye can kattı, güç verdi. Havadaki ürperti, sessizliğin sesi deniz kızlarının şarkılarından bile daha çekiciydi. Süleyman'ın tutkusu Esma'ya da geçti. Tepeden tırnağa arzuyla ürperdi. Süleyman Esma'ya doğru uzandı, gözleriyle yedi bitirdi onu. Eskisi gibi Louis Kent kanepeye oturmaya zorladılar kendilerini, araya mesafe koyarak. Birbirlerine dokunmaları yasaktı. Sakinleşmek için gökyüzünü seyredaldılar. Bu sayede bir mucizeye tanık oldular o gece. Hiçbir zaman görmedikleri bir şey gördüler. Gökte bir değil, iki ay gördüler. Öyle geldi onlara. Hızla hareket eden bulutların arasından iki ayın birbirine doğru ilerlediğini gördüler. Esma ile Süleyman gittikçe daha çok sokuldular birbirlerine. Aylar gibi tatmin edilmemiş tutkularının gücüyle vecd içinde kendilerinden geçtiler. Vücutlarından yansıyan ışık daha da kuvvetle parladı. Gonca da odasında iki mehtap gördü o gece. Bunun ay tutulması olduğunu biliyordu. Uğursuz bir alametti onun için. Oğlanların odasını ardıç ağacının dallarıyla tütsüledi. Onları kem gözlerden korumak için putperestler gibi sıhhat tanrısı Asklepius'a bir mum adadı, tümüyle erinceye kadar yaktı. Aşağıda yeryüzündeki Esma, namaz vakti geçmiş olmasına rağmen seccadesini serdi, tıpkı hamamda yaptığı gibi bütün giysilerinden soyundu. Küçük halıya uzanmadan önce bir şalla çıplaklığını örttü, sırtını kara taşa vererek bacaklarını açtı. Süleyman dizüstü çöktü ve alnını Esma'nın alnına dayadı. Gökyüzünün her an değişen renkleri gibi şalın, halının, yer çinilerinin birbirine karışmış, dış hatları kaybolmuş desenleri ve renkleri gibi sürekli bir değişkenlik içinde ve karanlığın hızında oynaşmaya başladılar. Saatlerce ve saatlerce. Bundan büyük bir lütuf bilinemez. Bunun son dakikaları olduğunun bilinciyle bir dua daha büyük bir şevkle söylenemez. Şafak sökmeden önce Süleyman yine kayıplara karışmıştı. O günden sonra Esma kendini tamamen ibadete verdi. Mecnun olmuştu. Savaşın çıldırttığı diğer kadınlar gibi. Gün boyu narin bedeniyle eğilip kalkıp namaza durdukça sonunda iskelete döndü adeta. Derken açlıktan ölmek üzere olan bir çocuk gibi karnı şişmeye başladı. Sabahları kusuyor, geceleri yorgunluktan bitkin düşmüş halde yatağına yığılıyordu. Sabahları Gonca Esma'nın üstünü örtmeye geldiği zaman hanımının alnını yoklayıp ateşine bakıyor, nabzını ölçüyor ve içinden yakarıyordu. Aman ya Rabbim, ne yapacağız? Esma'nın gebe olduğundan şüphesi yoktu. İmamın kızına ve başka kızlara doğumda ebelik ettiği için durumdan emindi. Savaş tüm şiddetiyle duvarlarımı dövüp hırpalasa da barış içinde yaşıyormuş pozunda olan ben bile biliyordum bu durumu. İçimde yaşayanları korumaya çalışıyordum. Sağlam yapılıydım, güçlüydüm, dayanıklıydım. Geceleri Ferit denen, Esma'nın onca yıl ıstırap çekmesine yol açan rezil adam, sulu gözleri pislik dolu yüzünden pörtlemiş halde dışarıda sinsi sinsi dolaşıyordu. Avının tepesinde daireler çizen yırtıcı bir kuş gibi. Burun deliklerini de aça aça gözleri yuvarlarından uğraya, burun deliklerini aça aça gözleri yuvalarından uğraya uğraya içeriden gelen mırıltıları, mahrem hayatların seslerini duymaya çalışıyordu. krom sarısı, zehirli ve pis kokulu bir hastalık gibiydi bu adam. Bir defasında diş duvarlarımın önüne işedi. Kendi mıntıkasını belirleyen bir hayvan gibi. Eğer gözyaşlarım olsaydı acımdan ağlardım. Sesim olsaydı lanet ederdim. Ellerim olsaydı boğardım pezevengi. Ama ilahi adalet yerini bulmuş gibi gece bekçisi tam o anda yakaladı herifi. Sopasını sallayarak duvarın önünden kovdu. Yerlere kapaklanıncaya kadar bir güzel de dövdü. Pat küt pat küt. Seni orospu çocuğu seni. Siktir ol git. Git ananın üstüne işe. Aşağı yukarı o sıralar olmalı bir gün bir asker kapımın altından bir mektup attı. Bundu kağıda yazılmış bir mesajdı bu. Söz ver bana gözümün bebeği, söz ver bu mektupta yazılanları kimseye söylemeyeceğine diyerek Esma mektubu Kadriye uzattı. Oku bana. Ne yazıyor burada? Oku yavrum. Oğlan rahat ve akıcı bir dille okumaya başladı. Dağlardan dağlara emirler taşıyorum. Toprak altımdaki döşek, gökyüzü tepemdeki çat. Gökyüzü tepemdeki çatı. Sen ve çocuklar ise başımın üstündeki yıldızlarsınız. Neden diye soruyorum kendime. Aldığım her nefeste bu soruyu tekrarlıyorum. Neden geldi bütün bunlar başımıza? Ama geri döndüğüm zaman, bütün zorlukları aştığımız zaman biliyorum ki, eminim ki mutluluğu bulacağız. Bütün düşüncelerim, bütün rüyalarım her an seninle sevgilim. Sen benim ruhumsun. İmza yoktu. Çünkü imzaya gerek yoktu. Kadri el yazısını tanıyordu. Neden geldi bunlar başımıza diye sordu çocuk. Sorunun ciddiyetinin farkında ama cevabı karşılamaya hazırlıklı olmadan. Sonra içinde kelebek kozasının bulunduğu amber yumurtasına ne oldu anne diye sordu. Kadri ilk kez annesinin gözlerinden damlayan pırlanta gözyaşlarını gördü. Annesinin kucağında biriken ve birkaç yıl sonra her şey daha felaket bir duruma girdiğinde aileyi sefaletten kurtaracak olan gözyaşı pınarını gördü. Ama etraftaki bütün bu perişanlık ve karnındaki kıpırdanmalar karşısında Esma tarumar edilmiş bu şehirden uzaklaşıp ona zarar vermeyecek sakin sessiz bir köşe bulması gerektiğini anlıyordu. Ablası Mihriban'a yakın olabileceği bir yere gitmeliydi. Oğullarının ve hizmetçi kızların huzur bulabileceği bir yere. İpek'in sessizliği içinde doğum yapabileceği bir yere gitmeliydi. İşte böylece bir gün toparlanıp beni terk ettiler. Aman ne korkunç bir yalnızlıktı o. Terk edilmiştim. Talan edilmeyeyim diye kapılarıma, pencerelerime tahtalar çakıp gittiler. Çevremde yanan evlerin sessizce inlediklerini duyuyordum. Evet, evlerin de canı yanar, yangında, selde, donda. Ben kurtulduğuma şükrediyordum. Dışarıda karanlık vardı. İçeride kimsecikler yoktu. Ateşin, yağmurun, rüzgarın etkisini daha az hissedeyim diye bol bol uykuya verdim kendimi. Biz evler, güzel mekanlar arzularız. Güzel bir mimari, sağlam inşaat, çevreyle uyum, iyi kalpli ev sakinleri, sürekli bakım, uzun bir hayat, sevgi ve şefkat isteriz. Bütün bunlar bize can katar ve karşılığında biz de aynı şeyleri veririz. İçimizde yaşayanlara güzel, huzurlu bir iç dünyası sunarız. Böyle aylarca uyumuş olmalıyım. Geleceğimden emin olamadan, habire toz toplayarak kaderin ellerine mi yoksa tek amacı kâr etmek olan birilerinin kaprislerine mi kalacağımı bilemeden, nasıl da harap olmayı başlamıştım. Nasıl da harap olmaya başlamıştım. İradem artık beni terk etmişti. Onları bir daha görmekten tam ümidimi keseceğim sırada bir gün geri döndüler. Esma'nın karnı boşalmıştı. Ama kollarında bir bebek de yoktu. Ölmüştü herhalde zavallı. Gözleri her zamankinden daha mahzun, dudakları sımsıkı kapalıydı kadıncağızın. Oğlanlar boy atmıştı. Kızlar daha olgunlaşmış meyveler gibiydiler. Ama durum gitgide daha da bozuldu. Kasvetli bir Eylül günü Türk orduları İzmir'e girdiler. Yunan filolarını yanlarına bir gemi dolusu göçmen alarak şehri terk etmeye zorladılar. Simsiyah bir dumanda boğulmuş, korkunç bir öfke gökyüzüne savruldu. İmbat rüzgarı yön değiştirince alevler hızla yayıldı her tarafa. Sirenler meşhum uğultularla halkı uyarıyordu. Yangın hızla Ermeni mahallesinden Alsancağı, Oradan kavisler çizerek karantinaya ve güzel yalıya sıçradı. Başıboş insan güruhları sokaklara akın etti. Arkalarında bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan bir öfke ve nefret seli bırakarak önlerine gelen her şeyi yağmaladılar. Saint Stefan Kilisesi ile Sebze Hali arasındaki evler ve dükkanlar ateşe verildi. Derken alevler palmiye ağaçlarını, oya gibi süslü kafesli pencereleri olan köşkleri, kocaman cennet bahçelerini sardı. Mabetleri, mermer tanrı heykellerini, rüya gibi mekanları, kubbeleri, damları, minareleri sardı. Bir gün içinde 4000 yıllık uygarlık yakılıp yerle bir edildi. Düşünün, bir tek gün içinde böyle bir çılgınlığı kim affedebilir? İtfaiyeciler at üstünde yangın söndürme ve ev arabalarıyla evlerin kapılarını kırıp su bulmak için kuyular kazdılar. Su pompaları kırıldı. Hortumlar alev aldı. Denizden kovalarla su taşımak lazım geldi. Esma ve oğulları alınlarını pencereye dayayıp alevlerin güzelim bahçeyi, güzelim manzarayı yok etmesini izlediler. Geri dönüşü olmayan dışarıdaki gerçeğe içeriden bakarak. Pencereler alevlerin sıcaklığıyla patlayıncaya kadar seyrettiler. Yüzleri her bir cam kırığıyla paramparça olarak, kalpleri asla iyileşmemek üzere kırılarak. Rüzgar diner gibi olmuştu önce ama birden beklenmedik şekilde yön değiştirip bize doğru esmeye başladı. Panjurlar sımsıkı kapalıydı zaten. Hizmetçiler hızla bahçeye koştular. Kuyudan çabuk çabuk su çekip kovaları, kapları doldurdular. Bahçe duvarının kenarlarına dizdiler. Derken alev denizinin ortasından Ferih peydahlandı. Kıpkırmızı olmuştu. Gözü dönmüş bir boğa gibiydi. "Hadi gel benimle," diye yalvardı Esma'ya. "Böyle bir zamanda evimi terk edebileceğimi nasıl düşünürsün?" dedi Esma, başörtüsünün kenarlarını ağzına tutarak. "Eğer evimin kaderinde yanmak varsa ben de onunla yanarım. İşte o kadar." Esma gökten buzlar yağsın diye dua etti, başka ne yapacağını bilemedi. Alevler şimdi sokağın aşağısındaki küçük dükkanları, bakkalı, kasabı, manavı yalayıp yutmaya başlamıştı. Yangın dev dalgalar halinde yükseliyor, patlayarak bölünüyor ve döne döne simsiyah duman haline geliyordu. Çapulculardan korkan bazı komşular evlerine kapanıp içeride cayır cayır yandılar. Bazıları ise pencerelerden ölüme atladılar. Kimileri ise ellerine ne geçirebildilerse ufak tefek eşya, resimler, şamdanlarla sokaklarda koşturuyordu. Püsküren bir volkan gibi gökten cüruf ve kül yağıyordu herkesin üstüne. Rıhtımda sesleri boğulmuş bir insan kalabalığı peş peşe denize atlıyordu. Bazıları da hipnoza tutulmuşçasına ateşte yanmayan semenderler gibi alevlerin içine doğru yürüyordu. Alevlerin güzelliğinde bir küçümseme vardı sanki. Bu cehennem sıcağının ortasında ben, kımıldamadan, sabit, narin ve umursazca kırılgan, kötü kaderimi bekledim. Korkunç bir şekilde yanarak ölmekten başka kısmetim yok gibiydi. O anda fark ettim ki benim de bir ruhum vardı. Bedenim yanıp kül olabilirdi ama başka bir öz vardı ki o yaşamaya devam edecekti. Yalnızca mekanda, kapladığımız alanda değil, zamanın sessizliğinde de yaşadığımızı o anda anladım. Esma, Adonis ağacının tutuştuğunu gördü. Sonun yaklaştığını hissetti. Çocuklarını göğsüne bastırarak dua etmeyi sürdürdü. Ellerini göğe kaldırdı. Gözyaşları içinde yüce erkek Allah'a yalvardı. Ara sıra alevlerin arasından Ferit'in iblis suratı görünüyordu. Kızlar Esma'ya bağlılıklarından ya da belki başka şansları olmadığı için onu terk etmeyi reddediyorlardı. Nereye gidebilirlerdi ki? Onlara kim bakardı? Gonca kendilerini düşmanlardan, şeytanlardan, hırsızlardan, kertenkelelerden, akreplerden, kem gözlerden ve korkudan koruyacak bir tılsım duası okudu. Kümese koşup ellerinde kalan son horozu yağmur tanrıçası Yadaji'ye kurban etti. Hayvanın kursak taşını dikkatle çekip çıkardı, o taşla yüzünü sıvazladı ve gökten yağmur boşalsın diye dua etti. "Yadaji, yağmur gönder bize. Gökler çatlasın ve üstümüze gözyaşlarını boşaltsın. Tanrıçanın kalçaları zevkle kıpırdansın. Bu cehennem lanetini dindirmek için bize kutsal sağanaklarını boşalt Yadaji. Bize yağmur gönder. Kadri bir top gibi büzülmüş, sessizce ağlıyordu. Donuna işemişti. Alaaddin ise sürekli alevleri seyrediyordu. Büyülenmişti sanki. Sıcaklık neden camları parçalıyor diye sordu pencerelerin patlamasını seyrederken. Sağda solda yanan komşu evlerin vahşi alevlerini, boyalarının su toplamış gibi pıtırcıklanmasını, pencerelerinin paramparça kristallere dönüşmesini izledi. Çünkü ateş öfkelidir diye cevap verdi Esma kucağında tuttuğu oğluna. Bu Alaaddin'i tatmin eden bir cevap değildi. Yine de kollarını annesinin boynuna dolayıp yanaklarından öptü. Ölecek miyiz diye sordu. Ölecek miyiz anneciğim? İşte o anda olanlar oldu. Müthiş bir gök gürlemesi çatırdayan alevlerin sesini bastırdı. Ardından küçük küçük dolu taneleri hızla gökyüzünden boşaldı. Taş gibi buz tanecikleri adeta bilinçli bir şiddetle alev alev yanan tenlere merhem sürer gibi yağmaya başladı. Ateşin üzerine tükürdü dolu tufanı. Yangını istime dönüştürdü, istimin gücünü kırdı, küle dönüştürdü. Bir saat sonra yangın sönmüştü. Bizi, yani İzmir'in sakinlerini siyah bir çamur ve matem içinde bırakarak terk etmişti alevler. Her zaman beyazlar içinde olan Simirna şehri şimdi siyah bir peçeye bürünmüştü. Tıpkı kadınları gibi. Tüm İzmir insanoğlunun aptallığı yüzünden ağlıyordu. Ve tüm dünya bu zavallı şehir için gözyaşı döküyordu. Esma bu mucizeyi getiren, gökten buz yağdıran kuvvetin kendi dualarında saklı olduğunu zannediyordu. Geleceğe iyimserlikle bakmaya başlamıştı. Evet, sevgilisi bir an önce dönecekti. Onunla evlenecek ve bir aile kuracaklardı. Evet, Esma sonunda Süleyman'a rızasını gösterecekti. Bunu sağlama bağlamak için bir adakta bulundu Esma. Gonca ise gökten yağan buz mucizesini kursak taşının gücüne bağlıyordu. Gökyüzünde Yadaji'nin koyu ve ışıklı gözlerini gördü. Onun gözyaşlarını gördü. Gizemli gülümseyişini gördü. Ertesi sabah bütün şehir hala karmakarışıklık içindeyken İskender kalabalıkların arasından çıkageldi. Artık bu perişan şehri bırakıp benimle çiftliğe geliyorsun diye yalvardı Esma'ya. Esma cevap vermedi. Ağabeyiyle hala konuşmuyordu. O korkunç geceden sonra nasıl konuşabilirdi? Her ne kadar sevgilisi yaşıyor olsa bile. İskender Esma'yı kirletmiş, üstelik amber yumurtasını da çalmıştı. Esma ağabeyiyle gitmeyi reddetti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Asklepius, Asklepius, Sen Stefan, Sen Stefan, Yadaji, Yadaji.